Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim. Kıymetli kardeşlerim, bir Hadis Pınarı programıyla tekrar sizlerin karşısındayım. Hatırlayacaksınız, geçen hafta tevbe konusuna başlamıştık. İnşallah bu hafta da bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü ilk hadisimize geçelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hizmetkarı olan Ebu Hamza Enes İbni Malik el-Ensari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır diyor. Bu hadisi Bukhari Davat Müslim Tevbe'sinde rivayet etmişti. Müslim'in başka bir rivayeti de şöyledir. Herhangi birinizin tövbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu hoşnutluk, ıssız çölde giderken üzerindeki yiyecek ve içeceğiyle birlikte devesini elinden kaçıran, arayıp taramaları sonuç vermeyince deveyi bulma ümidini büsbütün kaybederek bir ağacın gölgesinde uzanıp yatan, derken yanına devesinin geldiğini görerek yularına yapışan ve aşırı derecede sevincinden ne söylediğini bilmeyerek "Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" diyen kimsenin sevincinden çok daha fazladır diyor Allah Resulü. Bu da Müslüm'deki rivayeti. Müslüm bunu Tevbe bahsinde rivayet etmiş. Tirmizi Kıyamet bahsinde ve Davat bahsinde, İbn-i Mace de Zühd bahsinde bu hadisi rivayet etmişlerdir. Şimdi hadisin çok güzel bir yönü var. Burada hadisin merkezinde her zamanki gibi insan var. Yani şöyle bir örnek veriyor Allah Resulü. Bir insan düşünün ki çölde devesiyle gidiyor. Devesinin üzerinde, yani o yolculuğu esnasında kullanacağı her şeyi var. Yani yiyeceği, giyeceği, malı, mülkü, parası icabında. Ve birden o deveyi kaybediyor. O ıssız çölde devesini aramaya başlıyor. Sağa koşturuyor, sola koşturuyor, yukarı koşturuyor, aşağı koşturuyor ama devesini bir türlü bulamıyor. Tabii ki koskocaman ve ıssız bir çöl. Artık bütün ümidini yitirmiş bir vaziyette. Ve bir ağacın gölgesine gidiyor, çaresizlik içerisinde uzanıyor oraya, ümidini kesmiş bir vaziyette. Hafiften böyle uykuya dalıyor, gözünü bir açtığında bir bakıyor ki devesin yanı başında. Issız çölde düşünün ki yalnız başınıza kalmışsınız, yani ölüm tehlikesi bile var. Yani ölmemeniz elden değil, siz artık ümidi kesmiş bir vaziyettesiniz ve bu durumda devenizin tekrar yanı başında olduğunu görüyorsunuz. İşte insanın sevincini ifade ediyor. Yani insan o esnada, o sevinçte, aşırı sevinçte veya aşırı üzüntüde insan iradesi dışında bir tepki gösterir. İşte bu tepkinin sonucunda o sevincinden dolayı kul şunu diyor: "Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim." Böyle bir ifade kullanıyor. İşte Allah-u Teala'nın diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam, kulunun işlediği günahtan dolayı veya yapmış olduğu bir hatadan dolayı kendisine yönelerek, kendisine sığınarak samimi bir kalple tövbe etmesi, işte bu bedevinin çölde kaybedip de devesini bulmasındaki sevincinden çok çok daha fazladır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Şimdi gelelim şu konuya, yani Allah-u Teala'nın bizim tövbemize ihtiyacı mı var diye bir soru sorabiliriz kendi kendimize. Veya şöyle de sorabiliriz: Allah-u Teala'nın bizim kulluğumuza ihtiyacı mı var? Yani biz Allah'a kulluk yaptığımızda veya yapmadığımızda veya Allah'a karşı işlediğimiz bir hatadan ve günahtan dolayı tövbe edip veya etmediğimizde Allah'ın mülkünden ne bir şeyi eksiltebiliriz ne de Allah'ın mülküne herhangi bir şeyi katmamız söz konusu değildir. Yani burada her şey insan içindir, insanın kendisi içindir. Allah-u Teala işte bu anlamda kuluna çok büyük değer veriyor. O yarattığı kuluna. Ve ondan şunu istiyor. Yani kulum biliyorum ki ben beşer olması hasebiyle hata edecek, günah da işleyecektir. Yeter ki bir yaratıcısı olduğunu, kendisine sığınacağı, kendisine güveneceği, dualarını kabul eden, her halükarda ve her zamanda ve her zeminde dua ettiği zaman duasına icabet edeceği bir yaratıcısının olduğunun bilincinde olmasını istiyor Allah-u Teala kulundan. Onun için kuluna dedim ya Allah-u Teala gerçekten çok büyük değer veriyor. Allah katında insanın değeri nedir diye bir soru sorarsak, Allah-u Teala yarattıkları arasında insanı kerem sahibi yapmak, üstün ve şerefli yapmak, onu kendisi için yaratmak ve her şeyi de onun için yaratmak suretiyle özel bir konuma oturtuyor. Başkalarına vermediği kendi bilgisini, sevgisini, yakınlığını ve ikramını vermekle insanoğluna özel bir hususiyet kazandırıyor Allah-u Teala. Göklerde ve yerde her ikisinin arasında olan varlıkları onun emrine veriyor Allah-u Teala. Hatta Cenab-ı Hak kendi yakın ehli olan melekleri bile insan için görevlendiriyor. Gece gündüz, gece ve gündüz yolculuk ve ikametinde onları koruyan melekler yaratıyor Allah-u Teala. Peygamber'e ve onun vasıtasıyla insanlara kitap indiriyor. İnsanlardan peygamber seçiyor. Ve elçi olarak Allah-u Teala insanlara gönderiyor. Allah-u Teala peygamberlerini muhatap alıyor ve onların vasıtasıyla insanlarla konuşuyor Allah-u Teala. İnsanlardan halil yani dost ediniyor. Kim? Hazreti İbrahim. Kelamullah ediniyor. Yani Allah'ın kelimeleriyle konuşan. Kim? Hazreti Musa. Dostlar, seçkin kişiler ve alimler ediniyor Allah-u Teala yarattığı kullarından kendisi için. Allah Teala cennet ve cehennemi insan için yaratıyor. Bütün yaratmayı, emretmeyi, sevabı ve cezanın merkezine insanı oturtturuyor Allah-u Teala. İlahi emir ve nehilere muhatap olarak Allah-u Teala sadece insanı karşısına alıyor. Sevap ve cezaya uğrayan da sonuç itibariyle insan. Kısaca insan, mahlukatın özünü ifade ediyor. Bir de şu konuya değinelim. Yani Allah-u Teala insanoğluna bu kadar önem veriyor. Yoksa şunu da yapabilirdi Rabbimiz. Yaratır ve yarattıktan sonra da kendisine sadece kulluk olmasını kul olmasını isterdi. Ama her zaman söylediğim gibi Allah-u Teala bunu bu şekliyle bırakmıyor. O kulunu yaratıyor. Biraz önce saydığım bütün özellikleri. Kısaca kainatı insanın emrine veriyor. Hakkı bulabilmesi için kitabı indiriyor. O kitabı en güzel şekilde yaşayan ve örnek olarak ortaya koyan Peygamber aleyhissalatü vesselamı gönderiyor. Veya peygamberlerini gönderiyor. Yani kuluna Allah-u Teala her aşamada gerçekten rahmetiyle ve merhametiyle yanaşıyor. Peki insan ne yapıyor? İnsan mümkün olduğu kadar da Rabbine karşı nankörlük yapma noktasında yarışa giriyor. Bir de hadiste geçen bazı kavramlar var. Yani Allah-u Teala'nın memnuniyeti, hoşnutluğu, sevinmesi gibi tabirler. Tabii ki bunlar mecazi anlamda kullanılıyor. Çünkü Allah-u Teala'nın hiçbir sıfatı yarattığı kulunun sıfatlarına benzemez. Allah onlardan münezzehtir. Ama biz biliriz ki yani hadisin de beyan ettiği gibi Allah'ın sevinmesi. Ama bu nasıl olur bunu bilemeyiz. Mesela Kur'an'da Allah'a ait bazı sıfatlar vardır. Yedullah kavramı geçer. Allah'ın elidir diye. Ama o bizim algıladığımız anlamda bir eli ifade etmez. Keyfiyeti meçhuldür. Yani biz onu bilemeyiz. Ama Allah Kur'an'da kendisi için Allah'ın eli vardır demiştir. Biz ona o şekliyle kabul ederiz, iman ederiz. Ama dediğim gibi nesil nedir, nasıldır, nasıl olur bunun keyfiyetini biz bilemeyiz. Çünkü bütün selef uleması da buna bu şekilde bir yaklaşım tarzı ortaya koymuşlardır. Evet, insana hadise tekrar dönelim. Yani şöyle bir durum, biraz önce de bahsettiğim gibi. Devesini çölde kaybetmiş bir insan, sağa koşturuyor, sola koşturuyor, yukarı koşturuyor, aşağı koşturuyor ve tamamen bir ümitsizlik içerisinde. Dediğim gibi ölüm her an yakasına yapışacak durumda. Tamamen ümidini kesmiş. Ve bir anda o kaybettiği devesi üzerindeki mallarıyla, yiyeceğiyle, içeceğiyle birlikte hemen yanında beliriveriyor. Şaşkınlığından, sevincinden dolayı ne söylediğini bilmiyor insan. İşte böyle bir sevinç, yani bunu insanlar gerçekten yaşadıklarında anlayabilirler, böyle bir olayı. Veya şöyle düşünün, ölümden burun buruna kalmış birçok insanı hayatımızda görmüşüzdür televizyon ekranlarında. İşte evin yanar, yanan evin içerisinden kurtarılmıştır. Ve denize düşer, boğulmaktan kurtarılmıştır. Yani ikinci kez hayata dönmek diye bir ibare vardır ya, işte ondaki insanın sevincini düşünün. Kim anlar? Hakikaten olay yaşayan anlar. Yani ölümden dönmenin, hayata tekrar dönmenin ne anlam ifade ettiğini. Bu hakikaten insanoğlu için müthiş bir sevinci ifade eder. İşte Allah-u Teala'nın da kulunun kendisine yönelip de hatalarından ve günahlarından dolayı tövbe etmesine bu kadar, bundan hatta daha fazla sevindiği hadisi şerifte ifade ediliyor. Diğer hadisimize geçelim arkadaşlar. Ebu Hureyre Müslüm'de rivayet ediyor bu hadisi. Buna paralel bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Celaluhu ben kulumun bana olan zannının yanındayım diyor. Beni zikrettiği yerde ben onunla beraberim buyurdu. Vallahi Allah kulunun tövbesini sizden birinizin sahrada kaybolan hayvanının bulunmasından daha çok sevinir. Hadis devam ediyor. Her kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Ve her kim bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah Teala'nın böyle buyurduğunu bize rivayet ediyor. Şimdi bu hadiste yine Allah Teala'nın kullarına karşı merhameti, sevgisi açık ve net bir şekilde ifade ediliyor. Diyor ki Allah-u Teala bu hadiste, her kim bana bir karış yaklaşırsa, daha doğrusu hadisin biraz daha yukarısına geçeyim, ben kulumun bana olan zannının yanındayım diyor Allah-u Teala. Yani ne demek bu? Şimdi bir insan ki Allah-u Teala'ya karşı ne zan beslerse, Allah-u Teala da o beslediği zannın karşılığını o kuluna veriyor. Yani bir mümin ki Allah'a iman etmiş ve imanının gereği olarak ki Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği gibi onlar Allah'a gereği gibi takdir edemediler diyenlerden olmayan, hakikaten Allah'a gereği gibi takdir eden, yani yaratmasında, rızık vermesinde, korumasında, sığınılmasında, tevekkülünde, her şeyle Allah'a gerçek anlamıyla idrak eden bir kulun Allah'a kulluğuyla, sadece ben Allah'a inandım deyip de o inancının gereği olan hiçbir şeyini yerine getirmeyen insanın Allah'ı algılamasındaki farkı ortaya koyuyorum. Allah'a iman eden ve imanının gereğini yerine getiren bir insanın, Allah'ın kitabında emrettiklerini yapıp nehyettiklerinden sakının, güzel peygamberinin örnekliğini hayatında yaşama gayreti içerisinde olan bir insanın Allah'a bakış açısı, yaklaşımı, Allah'ı idraki hakikaten çok çok güzel bir noktadadır. Yani o insan hayatının her zerresini Rabbinin rızasına yönelik amelleri ifa etmek noktasında harcar. İşte bu insanın Allah'a zannı nedir? Şöyledir. Dara düştüğünde bilir ki ya Rabbi sen her şeye gücü yetensin. Rızık konusunda endişesi olmaz. Ya Rabbi rızık veren sensin. Korkuya kapıldığında gene sığınacağı bir merci vardır. O da Rabbidir. Yani Rabbinin her şeye tevekkül olduğunu, bilir. Bir de dediğim gibi sadece Rabbine inandım demekle, fakat yaratıcının sıfatlarını, yaratıcının Rabbinin özelliklerinden habersiz bir insanın Allah'a yaklaşımı tabii ki aynı olmaz. Eğer öyle, gerçekten de iman eden bir insan gibi düşünecek olsaydı zaten, yani yaşadığımız toplumda insanların birbirine merhametli, saygılı, Allah'ın ölçüleri içerisinde yaşayan insanların çoğunluk olduğunu görmemiz gerekirdi. Fakat maalesef böyle olmuyor. Allah'tan korkmak diyoruz ama yani insanlar ne kadar Allah'tan korkuyorlar. Ama iman eden bir mümin Allah'tan gereği gibi korkuyor. Kur'an'da Allah öyle diyor. İşte bu noktada ben kulumun zannının yanındayım diyor. Yani biz Allah'a dediğim gibi duamızda bile, yaptığımız tövbemizde bile samimi bir kalple, halis bir niyetle bunu yapıyorsak muhakkak ki Allah Teala bizim yar ve yardımcımız olacaktır. Ama dudağımızın tabiri caizse kıyısıyla bunu yapıyorsak, yani ağzımızla ifade ettiğimizi kalbimiz tasdik etmiyorsa, söylemlerimizle eylemlerimiz birbiriyle uyum içerisinde değilse, Rabbimizin de bize vereceği karşılık onunla aynı orantılıdır. İşte ben kulumun zannının yanından dayım olayı budur. Yani dediğim gibi mümin Allah'a iman eder. İmanının gereği olarak da Allah'ı bütün sıfatlarıyla bilerek şuurunda ve bilincinde olarak tasdik eder. Her halükarda, her zamanda ve zeminde herhangi bir sıkıntıyla, zorlukla karşı karşıya kaldığında Rabbinin buna vekil olduğunu bilen insandır. Hadisin diğer bölümünde her kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Ve her kim bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim buyuruyor. Bu ifadeler yukarıdaki ben kulumun zannının yanındayım ifadesinin bir bakıma açılımını ortaya koyuyor. Yani kul Allah'a yaklaşmak noktasında ne kadar çok vesilelere sarılıyorsa ve bu noktada ne kadar çok gayret gösteriyorsa, Allah-u Teala kuluna yaklaşmak noktasında ise kulundan daha fazla gayret gösteriyor. Yani Rabbimizin merhametine bakın. Hakikaten Rabbimizin merhameti bizi kuşatmış. Geçen hafta da rivayet ettiğim bir hadis vardı Müslim'de geçen Ebu Hureyre'den. Onu da yeri geldiği için tekrar edeyim. Ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu ki, benim rahmetim gazabıma galebe çalmıştır. Yani rahmetim gazabımın üstüne çıkmıştır. Çok çok üzerindedir. Ey kullarım, bunun idrakinde olun. Bunun farkında olun. Allah'tan hiçbir noktada ümit kesmeyin. Hatalarınız da olsa, günahlarınız da olsa, ölüm sizi yakalayıncaya kadar Allah'a kulluk noktasında gayret gösterin. Allah'a tövbe et noktasında samimi olun. Allah'a tövbe noktasında ihlaslı olun. Ben sizin yanınızdayım. Her zaman söylediğim bir ayet. Biz insana şah damarından daha yakınız ve nefsinin ona ne vesvese vermekte olduğunu dahi biliriz. Rabbimiz bize bu kadar yakın. Bizi inanın bizden daha iyi biliyor Allah-u Teala. Bize ait bizim bilmediklerimizi de biliyor. Neden? Çünkü biz yaşadığımız hayatı biliyoruz. Biz bir saat sonra ne olacağını bilmiyoruz ki, yarın ne olacağını bilmiyoruz ki. Ölüm bizi yakalayıncaya kadar neleri yaşayacağız? Nelerle muhatap olacağız? Bunları bilmiyoruz. Ama bunları Rabbimiz biliyor. Yani bizi bizden çok iyi bilen bir Rabbimiz var. Çünkü o bizi yarattı. Her şeyle bize malik, bizi kuşatmış vaziyette. O zaman biz de ne yapacağız? Bu imanı bu şekilde algılayacağız. Yani söylediğim gibi hayatımızın her zerresinde bizi kollayan, bizi gözeten, bizim her şeyimize vakıf olan bir yaratıcımız var. Biz beşer olarak, aciz kullar olarak hata ve günah işlediğimizde şunu bileceğiz ki bizim gerçekten merhamet sahibi, kullarına merhametli bir Rabbimiz var. Biz gerçekten ona samimi bir kalple, halis bir niyette yönelip de ya Rabbi şu hatamdan ve şu günahımdan dolayı senden bağışlanma diliyorum. Ya Rabbi sana sığınıyorum. Ya Rabbi senden başka dost ve yardımcım yok. Bana merhamet ettiği zaman bu kalple niyet ettiğimizde, yöneldiğimizde Rabbimize, Rabbimiz de bizi bağışlayacağını kendisi ifade ediyor. Böyle bir yaratıcının kulu olmak hakikaten bizim için nedir? Çok büyük bir nimettir ve çok büyük bir lütuftur. Ama bunu ne kadar idrak edebiliyoruz veya bunun ne kadar bilincindeyiz? Bunu çok iyi düşünüp tefekkür etmemiz gerekiyor. Tövbe ile ilgili olarak dedik ya, mümin Allah'a her halükarda, zamanda ve zeminde ne yapmak zorundadır? Yaptığı hatadan ve kusurdan, işlediği günahtan dolayı tövbe etmek zorundadır. Yani mümin için çaresizlik, ümitsizlik yoktur. Mümin için bu kapı her zaman açıktır. O yüzden de Allah-u Teala gerçekten bir hatadan, işlediği günahtan dolayı Rabbine karşı yönelip de af istemeyen, tövbe etmeyen, bağışlanma dileyen insanları Hucurat suresinde şöyle ifade ediyor. Hucurat suresinin 11. ayet-i kerimesidir bu. Tövbe etmeyenler zalimlerin ta kendileridir diyor Allah-u Teala. Yani zalimler sonuçta nedir? Haddi aşandır. Zalim haddi aşan insandır. Yani hayatında sınır tanımayan insandır. Yani kibirlenen insandır. Kendini müstahni görendir. Yani bir yaratıcıya ihtiyacı yoktur onun. Onun başka yaratıcıları vardır. Yani kulluk ettiği etrafında başka şeyler vardır. O Allah'a yönelip de bağışlanma dileme ihtiyacı hissetmez. Yani nefsini ilah edinmiştir o insan. Ama mümin böyle değildir. Mümin bilir ki affeden, bağışlayan bir yaratıcısı vardır. Yani yaratıcısına karşı tövbe etmemek bir insan için kibri ifade eder. Büyüklenmeyi ifade eder. Yani kendini müstahni görmeye, haşa, yaratıcıya ihtiyacı yoktur o insan. Ama öyle midir? Değildir. Fakat o cüz'i aklıyla gerçek anlamda her şartta ve zeminde bir yaratıcıya muhtaç olduğunun farkına varamamıştır. Çünkü neden? O aklını kullanmayan insandır aynı zamanda. Kur'an'da da Allah-u Teala o yüzden şu ifadeyi kullanır. İnsanların çoğu akletmezler. Müsnet'te geçen bir hadiste de pişmanlık tövbedir diyor. Aynı hadisi İbn-i Mace Züht bahsinde rivayet ediyor. Yani insan tövbeye yöneliyorsa içerisinde pişmanlık var demektir. Çünkü geçen hafta da bahsettim ya, bir tövbenin kabul edilmesinin şartlarından bir tanesi de o kişinin yapmış olduğu günahın veya hatanın neyini duymuş olması lazım? Pişmanlığını duymuş olması lazım. O yüzden hadis öyle diyor, pişmanlık tövbedir. Yani bir insan gerçekten pişman olmuşsa, yani kalbinde bir rahatsızlık duyuyorsa yapmış olduğu o eylem, onu huzursuz ediyorsa, yani onu sadece Allah'a yönelerek tövbe etmek de bir kurtuluş olarak görüyorsa, o insan gerçek anlamda pişmanlık duymuştur ve o an insan zaten kendisine tövbeye meyletmiş insan demektir. Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin, bereketinin sizlerin, bizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu Hadis Pınarı'nı dinlediniz.